Ayrım 5, sayfa 27, bölüm 2. Uygarlık ve üstün beyin gücü. Uygarlık kimin ürünüdür? Kitabın ön sözünde seçkinciler diye adlandırdığımız bir akımın uygarlığın tümünün üstün beyin gücünün ürünü olduğunu belirttiklerine değinmiştik. Görüşün bu kesiminde tartışılması zor bir gerçek yatmaktadır. Yalnız bu akımı savunanların bu gerçek üzerine yanlış bir sonuç oturtmaya çalıştıklarına da değinmiştik. Tarih öncesinin loş sınırlarından başlayarak 20. yüzyıl uygarlığı dediğimiz günümüze kadar oluşup yaygınlaşan fikir, sanat hareketlerini, bilimsel ve teknik gelişmeleri, toplumsal ve politik dönüm noktalarını gözden geçirelim. Bunların ortaya çıkıp yaygınlaşması hemen hiçbir halde ortalama beyin gücü olan birey ya da kümelerin ürünü değildir. Aksine çoğu zaman bu kümeler seçkin ve üstün bir yaratıcının bulup ortaya koyduğu bu buluşlara karşı direnmiştir. İnsanları güvenlik duygusu elde etmek için totem ya da putlara tapmaktan kurtaran büyük peygamberlerin hayatlarını inceleyelim. Hemen hiçbirisi doğru yolu gösteren kişi olarak benimsenmemiştir. Öğretilerine karşı uzun uzun direnilmiş, hatta bu yüzden canını verenler bile olmuştur. Yalnız İsa değil, büyük düşünür Sokrat ve benzerleri de ortalama yığının katı insanlarının kurbanı olmuştur. Dünyanın yuvarlaklığını ve güneşin çevresinde döndüğü gerçeğini ortaya koyan Galileo, dünyanın öküzün boynuzu üzerinde durduğuna inanan kilise ve yığınlar tutuklayıp yargılamaya kalkmıştır. Bu tür sorun ve çatışmalardan çok daha önemli olan şudur. Olumlu ve olumsuz yönleri ile bugün 20. yüzyıl dediğimiz yaşayış düzenini gerçekleştiren belli başlı buluş ve yaratılardan bazılarını kısaca inceleyelim. Yeryüzünde uygarlığın bir toplumdan ötekini atlayarak yeni gelişme düzeylerine hangi etkenlerin zoruyla eriştiği konusunda çeşitli kuramlar ileri sürülmüştür. Amacımız burada bunların geçerlilik ve güvenilirliklerini değerlendirmek değildir. Kültür ve uygarlık ister toplumların birbirini mayalamaları yoluyla, isterse biri diğerinden bağımsız olarak gelişsin, onu oluşturan küme ve yığınların ortak bir ürünü değildir. Fenike, Mısır ya da İbrani uygarlıklarını ilk izleme olanağını elde eden ortalama bir eski çağ Yunan yurttaşı, herhalde yurduna oradan uygarlığı etkileyecek bir katkı getirmemiştir. Ancak uyanık, kıyaslama yapabilen ve izlediği görüntü ve nesnelerin üstün yanlarını kestirebilecek anlık gücü olan Yunanlı, yurduna bir maya getirmiştir. Bu tür etkileşimler savaşlar ya da başka toplum hareketleri ile de olsa kıssadan ilk hisseyi kapabilen algılama ve yargılama gücü üstün olan bireylerdir. Toplumsal mayalanma söz konusu olmadan uygarlıkların çeşitli yeryüzü bölgelerinde insanın ortakçıl ihtiyaçları yüzünden geliştiğini benimsemek yoluna gitsek durum değişmez. Çünkü bu halde de ihtiyacı ilk bilinçli hale gelen ve onun uygun bir yoldan giderilmesi çaresini arayan ortalama insan değildir. Böylece her durumda uygarlığı oluşturan buluşların üstün beyin gücü olan bireylerin ürünü olduğu ileri sürülebilir. Yakın uygarlık tarihinden örnek alarak işe girişilirse Einstein, Freud, Darwin'i bu uygarlığın üç temel köşe taşı diye adlandırabiliriz. Onların buluş ve katkıları olmasaydı, bilimler bugünkü düzeyden hayli geride bulunurdu. Bach, Beethoven ve Mozart'sız müzik dünyası çok kısırlaşırdı. Heykel, roman, şiir, felsefe dallarında adlarını sıralamaya ihtiyaç olmayan birkaç düzine yaratıcının eserleri yok olsa fikir ve duygu hayatımız hayli kısırlaşırdı. Kısacası bütün bilim, sanat ve teknik dallarında geçen 2-3 bin yıl içinde yaşamış ve belki de sayısı birkaç bini aşmayan büyük insanların yaratılarını insanlığın elinden çekip almak mümkün olsaydı kendimizi belki de taş çağının ötesinde bulurduk. Tarih öncesi. Varsayımı yalnız tarih denilen süre için geçer saymak zoru yoktur. Uygarlığın temellerinin atılmaya başladığı tarih öncesi dönemi için de bunun geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Çevresindeki yabani av hayvanlarını evcilleştirmeyi düşünüp gerçekleştiren, herhalde ortalama beyin gücü olan ilkel bir insan değildi. Yabanda yetişen meyvelerin çekirdeklerinden yararlanarak ilk tarım denemelerine girişenler için de aynı şey söylenebilir. Bulucularının adı bilinmeyen yazı, kağıt, tekerlek ve benzeri araçların yığının çabaları sonucu geliştiği düşünülemez. Adları bilinmese de bu önemli buluşlar da üstün ve seçkin kafalı bireylerin yaratılarıdır. Çünkü bugün bile bilgi ve beceri düzeyleri ilkel insanınkinin hayli ötesinde olan ortalama kişiler bir araya gelerek bu tür buluş ya da yaratıları ortaya koyabilmenin yol ve yöntemlerini gerçekleştirebilmiş değildir. Toplum hareketlerinin iç yüzü. Toplumsal ve politik alanlarda bazen kitle hareketleri gibi görülen ya da gösterilmeye çalışılan görüntüler de gerçekte bir avuç seçkin beynin düzenleyip uyguladığı olumlu ya da olumsuz gelişmelerdir. Uzak ve yakın tarihten buna örnek gösterilebilir. Bazı tarihçiler Haçlı seferlerini Hristiyan dünyasının İslam dünyasına karşı toplu bir hareketi ve kutsal yerleri onların elinden kurtarma çabası olarak gösterirler. Halbuki 100 yıla yakın süre bu aralıklı yığın saldırıları zamanın din kurumları ve hükümdarlarınca düzenlenmiş ve yürütülmüş tertiplerdir. Yığının dinsel taassubu kolayca bu tertiplere vasıta olmalarını kolaylaştırmıştır. Fransız İhtilali bunun başka bir örneğidir. Bütün dünyayı çeşitli düzeylerde etkileyen ve kiliseyle koşulsuz monarşiyi kökünden sarsan bu hareketin tohumlarını Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu gibi düşünürler atmaya başlamıştır. Bu fikirleri daha sonra Mirabeau, Marat ve benzerleri eyleme dönüştürecek biçimde kullanmıştır. Bu fikir kamçılarını orduları için bayrak olarak kullanan Napolyon ise onların desteğiyle bir Avrupa hükümdarlığı kurmaya kalkmıştır. Yığının daima bir avuç önderin elinde hamur gibi yorulabileceğini ve dilenen yöne sürükleyebileceğini sosyal psikoloji deneyleri yeterince ortaya koymuştur. Bu gerçeklerden günümüzün politik hareketleri yararlanıp kendi çıkarlarına sonuçlar sağlamak için çaba harcamaktadır. İnsan altı varlıklar. En yalın canlı olan tek hücreli varlıklardan insana en yaklaşık görülen maymun türüne kadar her çeşit canlılar üzerinde yapılan gözlem ve deneylerde konumuz açısından bazı önemli gerçekler ortaya konmuştur. Bu gerçek ve gözlemlerden önemlilerini şöylece belirtebiliriz. A. Tek hücrelilerde bile önemli bazı bireysel ayrıcalıklar bulunmaktadır. Örneğin, ikiye ayrılarak üreyen bu varlıklar ana hücreden uzaklaştıkça güç ve canlılıklarını yitirmektedir. Belki de bunlardan hastalık bulaştıran türlerin bir süre salgınlar yaratacak duruma gelmeleri, sonra da güçlerini yitirerek sönmüş görünmelerinin altında yatan nedenlerden birisi de budur. Aynı varlıklar üzerinde yapılan incelemeler, ana hücreden çeşitli kuşaklarda üreyen bireylerde gerek boyut, gerek canlılık ve gerekse bölünerek üreme açılarından biri birine eşit olmamaktadır. B. Darwin'in yasalaştırdığı evrim süreci de bu gerçeğe dayanmaktadır. Canlılar, varlıklarını sürdürmeye en elverişli biyolojik özellikleri bulunan tür öğelerinin varlıklarını koruyup gelişmeleri sonucu olarak gerçekleşmektedir. Herhangi bir çevre değişikliğine uyabilecek güç ve özelliği geliştirmiş olan birey ve cinsler varlıklarını sürdürebilmekte, ötekiler kırılmaktadır. Örneğin, yeryüzü kabuğunun soğuması sonucu suda yaşayan canlı türlerinden ancak varlığını karada da sürdürebilecek yapısal ve görevsel nitelikleri geliştirmiş olanlar varlıklarını sürdürebilmiştir. Bu yeni ortama uyabilecek durumda olmayanlarsa kırılıp yok olmuşlar ya da temsilcileri su bulunan bölgelerde yaşamaya devam etmişlerdir. C. Sürü halinde yaşayan bazı karınca ve arı çeşitlerinde doğal topluluktaki göreve uygun bireylerin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Bunun en gelişmiş örneğini bal arısı topluluğunda görüyoruz. Bayan, topluluktaki birleştirici ve yönetici görevlerini yerine getirebilecek yapısal özellikler ve yeteneklerle donatılmıştır. Onun yerini başka herhangi bir arının alabilmesi söz konusu değildir. Erkek arılarsa sadece bayan ile birleşerek onun üreme görevini yerine getirmesini hizmet ederler. Bu görevin bitiminde de yok edilirler. İşçi arılar çiçeklerden bal ve bal mumunun gerekli ilkel malzemesini toplar. Bu görevi etkili biçimde yerine getirecek yapısal ve işlevsel nitelikleri gelişmiştir. Bakıcı arılarsa kovanın yuva bölümünde yumurtadan çıkan yavruların sağlıklı gelişmeleri ve yetişmelerini sağlayacak özelliktedir. Kısacası bireylerin toplum içindeki yer ve görevlerini doğa onlara gerekli yapı ve görev özelliklerini vererek belirlemiştir. D. Aynı canlı türünün bireyleri arasında yapı ve görevler açısından doğanın böyle bir iş bölümünün söz konusu olmadığı izlenimini edindiğimiz durumlarda da ilginç bazı belirtiler gözlemek mümkündür. Kurt, geyik, maymun gibi sürü ya da küme halinde yaşayan hayvanları inceleyelim. Bunlar arasında yaş, cinsiyet gibi güç ve yapıyı etkileyen faktörler eşleştirilse bile hemen göze çarpan önemli bireysel ayrıcalıklar olduğunu görürüz. Sürü başı durumunda olanlar sürüdekilere göre daha iri, güçlü ve atiktir. Sürüyü güdenin tehlikelerden korumak, besin alan ve kaynaklarını bulmakta sürüye öncülük edebilecek yeterlikte olması gerekmektedir. Bu yeterlilikleri yaşlanma, sakatlanma, hastalanma gibi nedenlerle azalanların ya da yitirenlerin karşısına hemen onun peşini izleyenler rakip olarak dikilmektedir. Çoğu zaman sürübaşı durumunu korumak için yeni türeyen bu önder adayları ile savaşmak ve gücünü koruduğunu ispatlamak zorunda kalmaktadır. Bunu başaramayınca savaşı izleyen yığın ya da rakibince öldürülmekte ve sürünün dışında bırakılmaktadır. Böylece sürü içinde kalıtım ve çevre etmenlerinin sonucu olarak yukarıda belirtilen ötekilere göre daha üstün bir düzeyde sahip olanlar sürünün başına geçmek ve onu gütmek olanağını elde ederler. Bu sürü düzenini uçuş halindeki güvercinler, leylekler, turnalar, yaban kazı gibi göçmen kuşların uçuş düzeninde bir bakışla izleyebilmek mümkündür. Sürünün en önünde ötekilere göre iri yapılı, kanatları güçlü, duyu organları da hassas bir sürübaşı kuşu görülür. Gece gündüz yıldız ışıklarından, gerektiğinde yeryüzündeki göl, tepe, nehir ve benzeri belirtilerden yararlanarak göç yolunu bulan, dinlenme ve güç toplama yerlerini kestiren o kuştur. Havacılar da filo halindeki uçuşlarında bu yöntemden yararlanır. Hatta uzaya fırlatılan balistik füzelerin gidecekleri yıldızların yönünü bulabilmesi, yön değişmelerinin düzeltilebilmesi de göçmen kuşların yıldız ışınlarından yararlanma tekniğine dayanmaktadır. Uçuş düzeyine iyice dikkat edilince sürü başının peşini izleyen kuşlar da ona en çok benzerlik gösterenlerdir. Sürünün sağ ve sol kaladını oluşturup sürüyü bir arada tutanlar da rastgele bireyler değildir. Bu açının içini dolduran çoğunluksa yönetene kanat uydurmaya çalışan çoğunluktur. Sürünün en zayıf ve yetersiz üyeleri ise en arkadan büyük çabalarla bağlantıyı korumaya çalışan kuşlardır.